Ayrım 10.
Dur dedim. Çaresizlikle tepindi. Onlar mı öldürdü oğlunu? Kitap girmeyecek bu kapıdan içeri bundan böyle. Saz tımbırtısı girmeyecek. Bacı Bey o zamana kadar kitapları tadını çıkara çıkara yakıyorken birden kudurup hepsini parçaladı. Saz kırıklarıyla beraber ocağa fırlattı. Söğüt kadınları varlıklı evlerde bile çoktandır trampa edilebilecek hiçbir şeyi kırıp döküp atıp bağışlamıyorlardı. Hele Bacı Bey gibi erkeği olmayan dullar büsbütün pintileşmişlerdi. Sazı kitaplara vererek karşılığında önemli bir gedik kapatacağını bile düşünmeden hepsini ateşe atmasıyla Bacı Bey ne kadar kararlı olduğunu gösteriyordu. Pis bir sıvaşıklıktan kurtulmak istermiş gibi ellerini eteğine silerek kalktı, çaresizlikle taş kesilmiş oğlunun önüne dağ gibi dikildi. Bırakacaksın mollalığı bu geceden tezi yok. Çenesiyle sedire koyduğu savaşçı giyimlerini gösterdi. Şunları giyeceksin. Ağanın kılıcını takacaksın omuzuna. Babanın kanını İnegöllülerden aramaya vakit bulamadı ağan. Gidip arayacaksın. Ağasının ölümünden, kitaplarıyla sazının yakılmasından daha büyük bir bela olabileceğini düşünemeyen Kerim'in aklı başından gitmiş, soluğu tıkanmıştı. Dışı taş kesildiği halde içinden can havliyle debeleniyordu. Demircan'ın kahpe kanlısını da bulup tepeleyeceksin. Pelvan Rüstem'in ocağını molla kısmı yakamaz. Ağan ölmeseydi taş basardım yüreğime. Başka oğlum yok benim derdim. Mollalık geçti. Kerim Çelebi değil bundan böyle senin adın. Kerim Cansın bundan böyle. Hadi yavrum. Hadi Kerim Can. Çıkar şu pisler üstünden. Olmaz ana. Hiç olmaz. Ayaklarını öpeyim oh Bacı Bey. Emek verdim bunca yıl. Şeyh Edebali yanına alacak beni. Sultan oğullarının eline geçmez devlettir bu. Aklın ermediğinden o hanacığım. Öl de öleyim. Kesme yolumu. Bacı Bey bütün iğrenme gücünü kısık gözlerine toplamış, dünyanın en iğrenç şeyini görmüş gibi bakıyor, gittikçe de irileşiyordu. Yapamam oh anacığım. Gelemem savaşçılığın üstesinden. Gücüm yetmez kılıca benim. Kafirin kılıcından yıldın he mi? Kulaklarına daha değmeden okların ıslıkları yıldın. Bunları söylerken yer değiştirmiş kırbacı almıştı. Kerim ürperdi. Bu kırbacın sürekli korkusuyla geçmişti çocukluğu. Bacı Bey onları hiç kırbaçlamamıştı ama denememişlik çocukları bir başka türlü ürkütmüş, sanki kırbaç tılsımlıymış, kendi başına yılan ıslıklarıyla işlemeye başlayabilirmiş gibi yıldırmıştı. Bacı Bey kırbacı yere doğru hışımla silkerek birkaç kez şaklattı. Soyun Kerimcan, ya silahlanacaksın er gibi ya da buradan ölün çıkacak. Soyun, soyun dedim. Bacı Bey Kerimoğlu'nun yılan karşısında tavşan gibi katılıp kaldığının farkına varamadığı için direniyor sandı. Allah yarattı demeden vurmaya başladı. Soyun rezil. Köslük meydanında erkekler ağanın kanını konuşmakta soyun. Kerim ilk vuruşla yere çökmüş, kızgın bir acı derisini dalayıp yüreğine bıçak gibi saplanmıştı. İkinci vuruşta kırbacın ucu yanağını sanki söküp aldı. Soyun dedim yüreksiz, soyun dedim. Bacı Bey gittikçe sakinleşiyor, kırbacın nasıl kullanılacağını gösterir gibi ölçülü aralıklarda hemen hemen hiç öfkesiz vuruyordu. Bu hal Kerim'in duyduğu dehşeti birkaç kat artırdı. İşin nereye varacağını kestirmeye çalışıyordu. Bir an sıçrayıp çıkıp Ertuğrul Bey'e sığınmak geçti aklından. Bey'in 90 yaşına eklenen ağır hastalığı Söğüt'te çoktandır ona güvenme umudu bırakmamıştı. Çaresizlikle kıvranırken kırbaç cübbesinin yamalarından birine takıldı. Eski çuhayı yukarıdan aşağıya yırtıp indirdi. Cübbenin yırtılması mollalığın elden gittiğine, direnmek için de sebep kalmadığına Kerim'i birden inandırmıştı. Yere kapanıp sesi çıktığı kadar ağlamak istediği halde elini kaldırarak küçük bir çocuk gibi yalvardı. Dur peki, vurma, dur. Bacı Bey kalleşliğe uğramaktan korkuyor gibi kırbacı havada tutarak üst üste emretti. Soyun, soyun çabuk. Kerim yırtılmış cübbeyi bir türlü çıkaramıyordu. Bacı Bey yardım etmemek için kendisini zorlayarak kırbacı indirip kötü bir şey gizler gibi arkasına sakladı. Suratının donuk gerginliği yavaş yavaş gevşiyor, yerine kederli bir yumuşaklık geliyordu. Elini yüzünden geçirdi. Toplantıya gitmek için eğri kılıcını, okluğunu, yay torbasını kapının dibine hazırlamış, Rum bacılarının silahlanırken yaptıkları gibi oku rahat atmak için göğüslerini sımsıkı sarmıştı. Kerim yanağının kanamasını aldırmadan Demircan'ın eski savaşçı urbalarını giydi, silahları kuşandı. Anasına artık acımıyordu, kızmıyordu da. Sanki okumayı hiç öğrenmemiş, ömründe kucağına saz almamıştı. Ölse de bir başkası olarak yaşamaya başlasa bundan daha çok değişemezdi. İçinde doğup büyüdüğü bu aş evini, kapı dibinde silahlarını kuşanan bu kadını ömründe ilk kez görüyormuş gibi yadırgadı. Üstüne biraz bol gelen savaşçı giyimleri sanki camdandı, çıplaklığını örtmüyordu. İnsanların önüne cübbesiz nasıl çıkacağını kıvranarak düşündü. Sarığını çözüp savaşçı sarığı gibi bağlarken artık kendisini tutamadı. Sessiz sessiz ağlamaya başladı. Anası hadi deyince bir an direnecek oldu. Sırtından itiliyor gibi sarsak adımlarla kapıdan çıktı. İçi bomboştu. Bu boşluğun nasıl taşınmaz bir ağırlık olduğunu her adımda duyarak yürüdü. Söğüt'ün közlük meydanında yer yer çıra yığınları tutuşturulmuş, yaşlıların oturacağı sekinin iki yanındaysa içi kül dolu eski bakır lengerlerde neft meşaleleri yakılmıştı. Hafif bir ezinti, alevlerin uçlarındaki isti dumanı inceltip büküyor, havada kırbaç gibi savuruyordu. Kerim kimsenin dikkatini çekmemeye çalışarak gölgelerden gölgelere gidip bir ağacın dibinde tek başına durdu. Yanağı sızlıyor, içi derinden ürperiyordu. Çoktandır savaş, akın, dıştan da saldırı olmadığı için Söğüt'te köslük toplantıları çok seyrekleşmişti. Bu yüzden çocuklar düğündeymişler gibi sevinçliydiler. Ahi çavuşlarının azarlamalarını hiç aldırmadan bağırarak koşuyorlardı. Mollalığı seçti seçeli Kerim buraya hemen hemen hiç gelmemişti. Şimdi bu kadar yabancılık duyması belki de bundandı. Hocası Yahşi İmam görününce ağacın kalın gövdesi dibine çöküverdi. Yarın öbür gün karşılaştıkları zaman ne diyeceğini düşünerek gözlerini kırpıştırdı. Anasına kinle baktı. Sekinin solunda Rum bacıları birer dizlerini dikerek yere oturmuşlardı. Bacı Bey sağ elindeki çözük yayı sopa gibi tutuyordu. Sol eli kılıcın kabzasında, suratı asık, gözleri yerdeydi. Meydanın acemisi olan belli bir yeri bulunmadığı için kimlerin sırasında duracağını bilmeyen oğluyla hiç ilgili değildi. Gavur olsun, Müslüman olsun, dünyanın bütün ülkelerinde, hatta vahşi Frenk diyarlarında bile savaşçı, silah taşıma hakkına sahip bütün erkekler 14 yaşına basar basmaz ergin sayılıyor, babasının ya da ağabeyisinin yerini alıyordu. Kendisi 16'sını bitirmişti. Dilerse gaziler bölümüne katılır, Demircan'ın yerine geçer, dilerse kuşak töreni isteyip ahi yiğitleri arasına girerdi. Ahiler toptan gaziler büyük çoğunluklarıyla Osman Bey'i tutuyorlar, barışta akına, savaşta yiğitliğine güveniyorlardı. Kendisi de Osman Beycilerdendi. Ahilerde gazilere bir zaman alıcı gözle baktı. Önce kılıklarından kılık beğenmek niyetindeydi. Söğütlülerin kılıkları da çoktandır sofraları, kilerleri gibi fıkaralaşmış, orta hallilerin bile şalvarlarında, göleklerinde, kısacık sakolarında yıllardır vurulan yamalar arttıkça artmıştı. Çevrede her zaman söz edilen temizlik sürmekteydi ama kadınların yama bulmaktan, yama tutturmaktan, hele iç çamaşırlarının tokaç altında paralanmasından yanıp yakılmaları da erkekleri gittikçe bunaltacak kadar sıklaşmaktaydı. Kerim acı acı gülümseyerek kılık beğenmekten vazgeçti. Bu kez de takımlardan hangisinin savaşçılıkta daha çok saygı gördüğünü araştırdı. Dervişler birbirini hiç tutmayan inançları, davranışları, sözlerinin yaptıklarına uymaması yüzünden çevrede eskiden beri güvenilir savaşçı sayılmıyorlardı. Bunların dervişlikleri gibi savaşçılıkları da yarımdı. Dünyayı büsbütün boşlayıp ahirete yönelmedikleri gibi kendilerini toptan dünyaya verip cennetten de vazgeçmiyorlardı. Dillerinden bir lokma bir hırka lafını düşürmedikleri halde savaşlardan sonra zaviyemize, tekkemize vakıf isteriz diye bey eşiklerini aşındırmaları bundandı. Ahi yiğitleri de sabahtan akşama kadar çarşıda zanaatla uğraştıklarından, savaşçılıkta gaziler kadar usta değillerdi ama aralarında okuma yazma bilenleri, ülkeye nam salmış ustalar çoktu. Yol terbiyesiyle yontulmuşlardı. Her yerde öğütleri bulunduğu için şeyhleri birbirleriyle aralıksız haberleşiyorlar, ayrıca gezginleri tekkelerine kondurduklarından dünyada olup bitenleri herkesten önce duyup öğreniyorlardı. Kerim çevrenin ahi babası Şeyh Edebali'den okuma fırsatını yitirdiğine bir daha yandı. Aralarında doğup büyüdüğü kalabalığın içinde apansız tek başına kalmanın ürkekliğini duyup ürperdi. Nedenini bilmeden Demircan'ın yerine gazi savaşçısı olmaktansa ahi yiğitliğine katılmayı uygun buldu. Osman Bey daha gelmemişti. Babası Ertuğrul Bey'e yıllardır vekillik ettiği için yeri sekinin ortasındaydı. Ertuğrul Bey'in silah arkadaşlarından Söğüt'te bulunan kocalar Turgut, Alp, Saltuk Alp, Karamürsel, Sakarya boylarında göçebe gezen Samsa Çavuş'un kardeşi Sülemiş Ağa sağ yana sıralanmışlardı. Soldakilerin başında Söğüt ahilerinin nakibi Hasan Efendi bulunuyor, bunca yıllık kocası Yahşi İmam, sonra da dünyanın dört bucağından türlü nedenlerle kopup gelmiş, her soydan, her boydan adları, görüntüleri birbirini tutmaz. Öyleyken Osman Bey'in çevresinde sımsıkı kenetlenmiş savaş yoldaşları, Ak Timur, Karatekin, Akbaş Mahmut, Yiğit Paşa, Emir Sultan, Mevlana Hızır, Kadı Bey, Çoban Mirza, Yorgun Ata, Yeşil Sarığı ile Seyit Ahmet, Karatay, Kangal Mihman, Çandarlı Halil Akbıyık oturuyordu. Kardeşi Ertuğrul Bey'le olduğu gibi yeğenleri Osman Gazi, Gündüz Alp, Savcı Bey'le de yıllardan beri beyliği kapmak için hırsla boğuşan Dündar Alp takımının ileri gelenleri de nedense gecikmişti. Kerim'in asıl şaştığı, böyle çekişmeli toplantılara herkesten önce gelen, öfkeleri yatıştırıp çatışmaları kolayca uzlaştıran Ertuğrul Bey'in kan kardeşi Akçakoca'nın görünmemiş olmasıydı. Rahmetli Demircan ağasının tüy gibi taşıdığı kaplan çavuş yapısı kılıcın kayışı omuzunu acıtmaya başlamıştı. Alışacaksın Ergeç, alışacaksın derken sanki dünyanın en imkansız olayıymış gibi adının bağırıldığını duydu. Sıçrayıp kalktı. Kerim Çelebi, neredesin hey? Ses ver ses, Çelebi, ses ver. Arayan Demircan ağasının yardımcısı Ermeni Toros'tu. Sus be, sus alçak diye bağırmamak için elini ağzına kapatarak ağaç gövdesine siperlenirken Çelebi sözünün anasını ne kadar kızdıracağını düşündü. Acı acı güldü. Ermeni Toros her zamanki telaşçılığıyla 5-10 adım koşuyor, ellerini ağzına boru yaparak koca meydanı çınlatıyordu. Kerim Çelebi, ses gelsin, bire yok mu gören bizim Çelebi'yi? Kerim önünden koşarak geçen Toros'a yavaşça seslendi. Buradayım, Allah belanı vere, ne olmuş? Burada mısın? İyi. Boğazım paralandı yahu. Sokulunca gözlerine inanamamış gibi irkildi. Bire nedir bu? Bire ne oldu sana Çelebi? Sorma. Anamın işleri. Ah bu benim anam. Anan mı? Anladım. Elini kaldırdı. Çok yaşasın bacı bey anamız. Yaraşığı buydu bunun Çelebi. Kanımız yerde dururken bize mollalık yaraşmazdı hiç. Peki peki. Derdin ne? Seni böyle görünce aklım sıçradı kardeş. İki yanına bakıp sokuldu. Orhan Bey saldı beni. Osman Bey diyesiymiş ki bu gece dernekte sakın söz kesilip Fatiha okunmasın, yarın it burnuna şeyhe gitsem gerek diyesi. Anlamadım. Kurda kuşa, hele Dündar Alp takımına hiç sezdirilmeden sen bunu Ahin Akibi Hasan Efendi'nin kulağına fısıldayacaksın Kerim Çelebi. Birisi dinledi mi yanarmışık ki kül kömür. Peki. Bir an düşündü gitmeye davranan Toros'u tuttu. Beri bak. Buyur Çelebi emret. Bundan böyle beni seslemek gerekirse Çelebi demeyeceksin. Kerimcan diyeceksin. Kerimcan mı? Toros gözlerini kıstı. Anladım. Haklı bacı bey anamız. Molla Kerim'in lağabı başka, Gazi Kerim'in başka. Hadi kal sağlıkla Kerimcan. Kerim gene gölgelerden yararlanarak Seki'nin ardına geçti. Söğüt'ün ahi nakibi Hasan Efendi'ye sokuldu. Nakip emmi. Hasan Efendi aslında Söğüt'ün ipek dokumacılarının kahyasıydı. Yalnız buralarda değil, imparatorun başkenti İstanbul'da bile sözüne, bilgisine güvenilir biricik ipek uzmanı sayılıyordu. Çarşıyı eskinin bozulmamış ahi düzeniyle çekip çevirmekte, şeyh edebaliği ülkenin ahi babaları arasında utandırmamaya çabalamaktaydı. Kerim Çelebi'nin kulağına fısıldadıklarını gizli işlere alışıklığın sakinliğiyle dinlemiş, meselenin önemini kimseye sezdirmemek için yüksek sesle gülüvermişti. Demek mollalığı boşladın, savaşçılığa geçtin. Oysa ilk bakışta hiçbir değişiklik fark etmemiş gibi davranmıştı. Baksana Yahşi İmam senin molla bizim yiğitlere katılmak ister. Büyük caminin imamı, Kerim'in bunca yıllık hocası Yahşi İmam, karanlık bastım iyi göremiyordu. Ayrıca iki kişi konuşurken kafasını öteye çevirmek adetiydi. Hafiften ak basmış, güçsüz gözlerini zorlayarak tanımaya çabaladı. Kimdir o? Hangi akılsız? Elif Bağ'ya güç yetiremeyen okla kılıçla ne yapar? Yapar yapar. Senin Kerim Çelebi'ndir bu. Gör ki nasıl yapar. Kerim Çelebi mi? Olmaz öyle şey. Sen misin Kerim? Ses ver. Kerim yerin dibine geçti. Sırtından soğuk ter yürümüş, utanç boğazını tıkamıştı. Nakip Hasan Efendi, Kerim'in okuma hırsını, anasını nasıl önlemek istediğini biliyordu. Büyük oğlu ölünce küçüğü savaşçı olmaya zorladığını anlamıştı. Delikanlıyı bunaltıdan kurtarmak için şakaya vurdu. Ne oldu yanağına? Kerim elini hızla yüzüne götürdü. Hiç Hasan emmi, diken yırttı. Diken, sen mollayken dikenler yüzünü hiç yırtmazdı, kılıcı boynuna asmakla. Yahşi İmam en çok güvenip övündüğü öğrencisini sesinden tanımıştı. Elini sakalına götürerek başını iki yana sallamaya başladı. Sensin he mi Kerim? Vay benim emeklerime, bunca emeklerime. Şeyhime yalvardıklarım, ne olacak peki? Razı ettiklerim, yazık. Vah yazık ki ne kadar. Nakip Hasan Efendi anlayışla gülümseyip aldırma anlamına başını, savuş anlamına elini salladı. Kerim dönerken Aslıhan'ın babası silah öğretmeni Demirci Kaplan Çavuş seslendi. Baksana bana. Kerim gönülsüz yaklaştı. Buyur kaplan emmi. Ne oldu yanağına? Yok bir şey. Ne oldu dedim. Cavlak namussuzu mu yırttı yüzünü? Cavlak mı? Hangi cavlak? Hele rezil. Bir de yiğitlik satacak bizden gizleyip. Omuzunu babaca okşadı. Kızı korkutmuş ayı ama belasını da bulmuş. Sağ ol. Aklım kesti, dolduracaksın rahmetli Demircan oğlumun savaş alanlarındaki yerini. Boş vakitlerinde uğra bana. Bir iki uğraşalım da kamçı gücüne biraz da kılıç hüneri katalım. Sağ ol kaplan emmi. Ahi dergahının hizmet çavuşları ateş kümelerine yağlı çıra demetleri, meşalelere tas tas yer yağı attıklarından ışıklar birden uyanmış, meydanı çepeçevre aydınlatmıştı. Bu yüzden Ertuğrul Bey'in kardeşi Osman Bey'in amcası Dündar Alp epeyce uzaktan seçildi. Yanında akıl tanesi, Rum papazlığından dönme Daskalos derviş, ardında kendisine bağlı alplerin, gazilerin, savaşçı dervişlerle aptalların, takım başıları, bacıların en gemalmazı sayılan dul kızı Cinni Nefise vardı. Bunlar ortadaki aydınlık boşluğu hızla geçip bağlı oldukları birliklerin aralarına katıldılar. Herhal gizlice kararlaştırdıklarını şimdi savaşçılara fısıl fısıl anlatacaklar, akıllarını çelmeye çalışacaklardı. Dündar Alp'la akıldanesi Daskalos derviş Erkan'ı merhabalayıp sekideki yerlerine oturdular. Dündar Alp bir işe çok kızdığı, çok sevindiği, kendini çok güçlü ya da çok güçsüz sandığı sıralarda yaptığı gibi hemen bir dizini dikmiş, dirseğini buna dayayıp elini sarkıtarak 99'luk tesbihi aralıksız çevirmeye girişmişti. Belinde değerinin 500 filori olduğu söylenen altın kakmalı eğri Dağıstan kılıcı, kabzası zümrüt taşlarıyla donanmış kıvrık Yemen cembiyesi vardı. Sakalına sürdüğü Kabe kokusu 10 adım aralıktan Kerim'e kadar geliyordu. Abisi Ertuğrul Bey'in aksine boyu ortadan kısacaydı. Daha kötüsü şarap içip domuz yiyen gavur değirmenciler gibi de göbekliydi. Bıyığının sakalının aklığı, yüzünün kirli karalığını şuncacık ağartamıyor, gaga burnuyla yandan görünüşü yırtıcı kuşlara benziyordu. Ne kadar gevşek otursa kurulu yaydaki ok gibi fırlayacak sanılırdı. Bu sanı fıldır fıldır dönen kara göz bebeklerinden gelmekteydi. Salt Söğüt'ün değil, Ankara'dan İzni'ye, Kütahya'dan Bolu'ya kadar çevrenin en varlıklısı bilinirdi. İstanbul'un Cenevizli bezirganlarında işlettiği söylenen binlerce altını, Rum aptallarıyla bir kısım savaşçı dervişlerden çapul sonu, kıymetli mallarla körpe esirleri, yok bahasını alıp gerektiği kadar beklettikten sonra değerinden yukarı satarak toplamıştı. Bu sebeple her zaman çapul, baskın, savaş istiyor, abisi Ertuğrul Bey'le yeğeni Osman'ın 5-6 yıldır korudukları barışı her fırsatta kötülüyordu. Ben bey olsam bitinye ucu savaşçıları çapul malını koyacak yer bulamaz, fikrini yıllardır aralıksız yaymaya çalışmaktaydı. İşin her çeşidinden iğrenen, kısa bir süre içinde olsa çalışmayı günah sayan afyon tutkun aptalları, dervişlerin de birazını arkasına almış, barış yılları uzayıp yoksulluk dayanılmazlığın çizgisine yanaştıkça tayfası artmıştı. Bu artışın bir başka sebebi de hastalığı gitgide ağırlaşan Ertuğrul Bey ölürse aile büyüğü olarak beyliği alması umulduğundandı. Kerim bunları düşünürken Cinni Nefise'nin Bacı Bey'e bir şeyler söylediğini görüp kuşkulandı. Dündar takımı bu toplantıda rahmetli ağasının öldürülmesinden yararlanıp anasını kışkırtarak ortalığı karıştırmak isteseler gerekti. Oysa Demircan Dündar Alp'i hiç sevmez, adamdan bile saymazdı. Şimdi caminin ölü salında savunusuz yatan ölüsünü Osman Bey'in karşısına çıkaracaklardı. Kerim bunu önlemek için ne yapması gerektiğini acemi bir telaşla kıvranarak düşünürken Dündar Alp çok pahalı bir şey hiç ummadığı bir kolaylıkla bedavaya getirmiş cimrilerin şaşkın sevinciyle tesbihini çekiyordu. Öldürülenin Demircan olduğunu duyunca kolunu akıldanesi Daskalos dervişin boynuna atmış, "Cennetliksin gavuroğlu. Bu kez Osman yeğenin belasını bulmuştur ve de Bacı Bey'in pençesinden çıkası hiç kalmamıştır." diye parmaklarını şıkırdatmıştı. Dündar biraz pepeme olduğundan toplantılarda kendi konuşmuyor, Daskalos dervişi öne sürüyordu. Daskalos, İznik Ayasofya'sının başpapazının biricik oğluydu. Papaz çömeziyken şarapçılığa, karıcılığa, sonra da kumarcılığa vurmuş, serseriliğinden usanıp harçlığını kesen babasını acı çektirmek için din değiştirip Yusuf adını almıştı. Bir zaman çıplanıp avuç avuç afyon yiyerek aptallarla gezdi tozdu. Sonra ne düşündüyse düşündü, savaşçı dervişlere katıldı. Katılmasıyla da işi büsbütün azıtıp kapkara yobaz kesildi. Akınlarda eski dindaşlarına akıl almaz eziyetler ediyor, canlı malların götürülemeyenlerini öldürüp cansızlarını keyif için ateşe veriyordu. Uçlarda eski Müslümanlarla yeniler arasında kıdem ayrıntısı gözetilmediğinden edepsizliği artırdıkça artırmış, hele Dündar Alp'e kapılandıktan sonra güç yetisi kalmamıştı, cin gibiydi. Ağzı laf yapıyor, ayetten, hadisten, evliya kerametleri hikayelerinden başka bunlar da Allah'ın kitabıdır diye Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i de araya karıştırıyordu. Birkaç kez büyük caminin hocası Yahşi İmam'a bile sırtarmış, gerçekten din bilgini olan hocayı yalın katlık, biraz da gevşeklikle karalamaya kalkmıştı. Şimdi iki dizi üstünde Kur'an okur gibi sallanmakta, kim bilir ne domuzluklar tasarlamaktaydı. Sakalı Frank'lerinki gibi sivri, boynu burulup kolayca alınacak kadar inceydi. Domuzuna şarap içtiği, Ertuğrul Bey'in yasaklamasını aldırmadan aptallara, dervişlere, Germiyan toprağından aralıksız afyon getirdiği, kısır karılara doğurma hapları, ırz düşmanlarına sıcaklık muskaları yazdığı biliniyordu. Altından başka hiçbir şeye güvenmeyen Tündar Alp'in bu daskalosa bu kadar bağlanması, bakırdan, kurşundan altın yapmanın mümkün olduğunu herifi %100 inandırmasındandı. Kerim bunları aklından geçirip hele rezil derken meydanın giriminde oynaşan çocuklar kaçıştılar. Osman Bey yanında oğlu Orhan olduğu halde göründü. Adımları çevik, güçlü, yüzü sakin, güvenliydi. Sekiye çıkıp oturdu. Orhan her zamanki gibi dolanıp babasının tam arkasına geçti. Toplananları sağdan sola dikkatle süzdü. Kerim'i görünce eliyle çağırdı. Dişlerinin arasından fısıldadı. Yeni gelen cavdakların deli başlarını az biraz ıslatmışsın çeşme başında. Kim dedi? Aslıhan. Kalıbının adamı değilmiş herif. Getirip bizim ahıra yatırdılar. İniltisi yeri göğü sarsmakta. Deli baltaya tembih ettim ağzını yoklayacak. Bakalım neyin nesi? Neyin nesi olur cavlak? Bakalım gerçekten cavlak mı? Yoksa cimri işinde Karamanoğlu'na asker yazılmış kapısız Levent haramisi mi? Hay çok yaşa, hiç aklıma gelmediydi. Osman Bey oturanların kendisini ayrı ayrı selamlamalarını sabırla beklemiş, sonra cemaate rahmet diye toptan karşılık verip hemen meseleye girmişti. Olayı Orhan gibi kolayca özetledi. Edebali'ye gitme öğüdü dışında babası Ertuğrul Bey'in söylediklerini tekrarladı. Sonra yatıştırıcı bir sesle kendi fikrini kısaca ekledi. Karacahisar'a, Germiyan'ı, İnegöl'e yarar adam saldım. Gelsinler, gerçek düşman kimdir anlaşılsın. Konuşur gereğini işleriz. Buna bir DJ olan var mı? Osman Beyliler sorunun karşılanmasını Dündargillere bıraktılar. Osman Bey konuşurken Dündar Alp aralıksız tesbih döndürmüş, sözcüsü Daskalos derviş durmadan sallanmıştı. Soru gelince biri tesbih döndürmeyi, öteki sallanmayı kesti. Daskalos derviş her zaman yaptığı gibi boynu biraz bükük, gözleri yerde konuşmaya aldı. Ey ihvanlar, ey kardeşler ve de ey Rum ahileri, Rum gazileri, Rum dervişleri, Rum aptalları ve de Rum bacıları. Beyimizin vekili Osman Bey az söyledi, öz söyledi. Bir bakıma çok doğru söyledi. Ceplerinde bir şey aranarak sustu. Her zaman cırlak olan sesi nedense bu gece yakarıcıydı. Buna Osman Bey'den başka herkes şaşmış, hele Bacı Bey başını dikerek gözlerini kırpıştırmaya başlamıştı. Daskalos derviş mendilini çıkardı, sümkürdü, silindi, iki de öksürdü. Götürülen atlarımız Osman Bey'imizin öz malıdır. Binip sürelim, yetişip alalım demezse kendi bilir. Kancıklıkla vurulan canımız ciğerimiz Demircan kardeşimiz bu hayvanları beklerken oklanmıştır. Osman Bey'imiz seyisimin kanını aramam. Osman Bey takım ancak toparlanmıştı. Orhan'ın ardı sıra "Oo!" diye bağırarak bu sözü doğru bulmadığını anlattı. Daskalos derviş böyle gürültülere papuç bırakanlardan değildi. Gülümseyerek duymazdan geldi. "Ararsam da yavaş ararım" derse, "Edebini bil Daskalos. Ağzından çıkanı duy." Bacı Bey birden ayağa kalktı. Bağıranlara dönüp elini kaldırdı. Öteki bacılar da kalkmışlardı. "Susun yiğitler. Sözleşeceğiniz sıra geride. Çığırışmayın karılar gibi."